17. ayrım. Kitabın adı Halide Edip. Biyografisine sığmayan kadın. Yazarı İpek Çalışlar. Sayfa 130. Artık Osmanlı İmparatorluğu'nda Hristiyan yurttaşı olmak tehlikeliydi. Yaşanan acılar tehcirden önce, tehcirden sonra, Kırım'dan önce, Kırım'dan sonra diye anılacaktı. Kırım politikası bazı Osmanlı aydınlarını huzursuz etmişti. Bunlardan biri de Halide Edip'ti. 1915 Ağustos'unda Arabistan'a gitmeden önce kendisine veda etmeye gelen George Schreiner'e Halide, "Her şey çok kötü. Umarım hükümet bir çözüm üretebilir. Zavallılar şimdi de Mezopotamya'ya götürülüyorlar. Sıcak ve zorluklar pek çoğunun hayatına mal olacak. Katliamlar olduğunu da duydum. Buna inanamıyorum," demişti. Dipnot 281. Schreiner. From Berlin to Baghdad. Sayfa 327. İstanbul'da hazırlanan sürgün listesine alınan aydınlar arasında Ermeni müzisyen ve rahip Gomidas'la kadın yazar Zabel Yeseyan da vardı. Gomidas kendisini almaya gelenlere direnmemiş, Zabel Yeseyan ise götürüleceğini haber alıp kaçmıştı. Halide Edip rahip ve müzisyen Gomidas'tan söz ederken, insan ve sanatçı olarak çok nadir karşılaşabileceğiniz bir değerdi. Gomidas benim evime de gelir saatlerce çalar söylerdi. Bu ziyaretler Ermenilerle Türklerin birbirlerini boğazladıkları zaman dahi devam etti. İkimizin de içinde bu vaziyet birbirimize ifade edemediğimiz bir acı uyandırmıştı, diyor. Dipnot 282. Mor Salkımlı Ev. Sayfa 214. Memoirs of Halide Edip. Sayfa 371-376. Her şey çok kötü. Aydınlar arasında Çanakkale cephesinin tehlikeli durumu sürerken ortaya çıkan hizipleşme sürüyordu. Yahya Kemal, bu ayrılıkta şahsiyet ve politika zehri vardı dedikten sonra Mehmet Emin, yurda kul. Bey de Ermeniler lehinde iltimasları nedeniyle itibardan düşmüştü diye ekliyor. Dipnot 283. Yahya Kemal, Siyasi ve Edebi Portreler. Sayfa 34-35. Ermeni tehcirini onaylamayan aydınlar kısa süre içinde belli olacak ve onlar gözden düşeceklerdi. İki hizip başından biri olan Halide Edip tehcire itirazını yüksek sesle ifade eden ender kişilerin arasındaydı. Gomidas tehcirden geri döndürülecekti. Pek çok kaynakta onun dönmesi için çalışanlar arasında Amerikan Büyükelçisi Morgenthau ile Halide Edip ve Mehmet Emin'in adları geçer. Morgenthau isimleri saymadan 7 kişiyi kurtardığını yazmış anılarında. Halide Edip, Gomidas için kısaca Türk ocağını kastederek onu ocak kurtardı demekle yetiniyor. Bu konuda bir başka iddia ise Gomidas için Şehzade Abdülmecid'in devreye girip özel bir af çıkarttığı yolundadır. Gomidas üzerine Ermenistan'da bir araştırma yapan Diran Lokma Gözyan, Halide Edip'in Gomidas konusunda gerçekleri aktarmadığını düşünüyor. Lokma Gözyan'a göre Türk ocağından dostları, Gomidas'ın tehcir lisesinde yer aldığını biliyorlardı ve onun için kıllarını bile kıpırdatmamışlardı. Gomidas'ın tevkif edildiği haberini alan öğrencilerinden biri, devamlı Gomidas'a gidip gelmesinden dolayı Mehmet Emin'i de yakından tanıyan biri, hemen Mehmet Emin'e telefon açıp durumu bildiriyor ve yardımını talep ediyor. Gayet soğuk bir şekilde, "Bu devletin işidir, biz karışamayız. Sanırım ciddi bir şey değildir," deyip telefonu kapatıyor yüzüne. Mehmet Emin, Türk ocağının üst düzey isimlerinden, Türkçülük fikrinin baş mimarlarından. Mehmet Emin, istese kıyısından kenarından da olsa karışamaz mıydı? Gomidas'a bu denli yakın olan biri, ondan bu kadar faydalanmış biri böyle mi cevaplandırırdı? İşini gördü ve bir paçavra gibi ateşe attı onu. Gomidas'ın adını o listeye yazan kadar Mehmet Emin'ler de suç ortağıdır. Halide Edip, Hamdullah Supi ve diğerleri de. Hepsi de zamanında Gomidas'ı Türk ocağına konser ve konferans vermeye çağırıyorlardı. Mehmet Emin sık sık Gomidas'ı ziyaret ediyordu. Çok sıkı bir dostluk kurmuştu. Gomidas'a şiirlerini besteletiyordu. Hem de ne şiirler. Hepsinden damla damla kan akan şiirlerdi bunlar ve zavallı Gomidas bunlara beste yazacaktı. Yazdı da, üstelik yayınlandı bunlar. Gomidas'ın ilk Türkçe bestesi Faşistlerin Bir Dergisi'nde basıldı. Tam Gomidas'ın ölüme yollandığı zamanlar. Nasıl bir ironi. Enver Paşa'nın Sarıkamış Harekatı sırasında bir Ermeni asker tarafından hayatı kurtarıldıktan sonra yurdun dört bir yanına Ermenileri öven afişler astıktan bir yıl sonra hepsini yok etmek için canla başla çalıştığı gibi. Diran Lokma Gözyan, Halide Edip'in yazdıklarına samimi olmadığını vurgularken Gomidas'ı geri getirmek için sarf edilen uğraşıların ise tamamen safsata olduğunu savunuyor. Halde Edip de aynı çevrenin insanı olup aynı kategoride davranmıştır. Gomidas'ı evine toplantılara çağırmış, onu yeni kurulan konservatuvarda ders vermesi konusunda ikna etmiş fakat sonunda sırtını dönmüştür. Onun ve diğer dostlarının Gomidas'ı geri getirmek uğruna çalıştıkları tezi bir safsatadır. O döndükten sonra da içlerinden hiçbiri artık bir daha yüzüne bakmamıştır. Belki de bakacak yüzleri olmadığından. Dipnot 284. İnternet üzerinden görüşme. Diran Lokma Gözyan. Kasım 2007. Gomidas, Çankırı yolculuğu sırasında yaşananların ağırlığını taşıyamamış ve hastalanmıştı. Bir süre La Paix Hastanesi'ne yatırılmıştı. Halde Edip'in anlatımına göre Doktor Adnan, Gomidas için Talat Paşa'ya yalvarmıştı. Gomidas'ın Paris'te tedaviye gitmesi için izin verilmesini istiyordu. Sonunda izin çıktı. Dipnot 285. Memoirs of Halde Edip. Sayfa 375. Gomidas İstanbul'dan ayrıldıktan sonra 1935 yılına dek yaşayacaktı ama artık ölü bir müzisyendi. Ömrünü Paris'te bir akıl hastanesinde tamamladı. Halde Edip anılarında olayları Diran Lokma Gözyan'dan farklı anlatmış. Ancak Halde Edip'in Ermeni tehcirinden çok rahatsız olduğuna ve karşı çıktığına ilişkin değişik kaynaklarda karşıma çıkan bilgiler birbirini doğruluyor. Kamuoyu tehcire karşıydı. Halide, kamuoyu Ermeni tehciri kararı açıklandığında hükümete samimiyetle karşıydı. Ancak o zaman ülke savaşın içindeydi ve bu konuda hiçbir şey yayınlanmıyordu, diye yazıyor. Olayın siyasi yanı kadar ekonomik yanı da bulunduğunu düşünüyordu. Ekonomik yan, manevi anlamda Almanlarca desteklenmekteydi. Ermenilerin ekonomik üstünlüğüne son veriliyor, piyasa Türkler ve Almanlar için boşaltılıyordu. Siyasi manada, Ermeni ihtilalci çevrelerin Türklere karşı ihtilaf kuvvetleriyle birlikte stratejik noktalar oluşturdukları fikri hakimdi. Dipnot 286. Memoirs of Halde Edip. Sayfa 386. Tehciri izleyen günlerde Talat Paşa ile Halide nadiren görüşmüşlerdi. Bir keresinde Talat Bey Halide'ye çok kızmış ve şöyle demişti. Bana bakın Halide Hanım, ben de en az sizin kadar iyi kalpliyim. İnsanların acı çekmesi geceleri beni de uyutmuyor. Ama bu kişisel bir şey ve ben kendi hassasiyetlerimi değil, kendi halkımı düşünmek için yaşıyorum. Balkan Savaşı sırasında katledilen Türklerin ve Müslümanların sayısı daha az değildi. Ama dünya suçlu suçlu sessizliğini muhafaza etti. Bir ulus kendi menfaatleri için en iyi olanı yaptığı ve başarılı olduğu sürece dünya ona hayran olur ve yaptıklarının ahlaki olduğuna inanır. Ben de yaptıklarım için ölmeye hazırım ve biliyorum ki bunun için öleceğim. Dipnot 287. Memoirs of Halide Edip. Sayfa 387. Halide aynı yıl çoğu iddiatçı olan 700 kişilik bir dinleyici kitlesi önünde Ermeni meselesi ve ulusal ekonomi üzerine bir konuşma yapmıştı. Konuşmasında kan akıtılmasına karşı çıkıyor, bu olayda sorumlu olanların incinen kurbanlardan daha ağır biçimde yara alacakları inancını dile getiriyordu. Konuşması gençler tarafından alkışlarla karşılandı. Ancak tıp öğrencisi Şükrü Eflatun ayağa kalkmış ve Hamdullah Supi'ye ben bu görüşe katılmıyorum demişti. Gençler Şükrü'nün konuşmasına engel olmuşlardı. Yahya Kemal, Halide'nin Türk Ocağı'ndaki bu konferansından şöyle bahsediyor. Bir gün hayli mühim bir mesele olduğunu haber aldım. Halide Edip Hanım, Türk Ocağı'nda katliam edilen Ermeniler lehinde bir konferans vermiş. Ziya Gökalp yanında Köprülüzade Fuat olarak ada iskelesinde bu hadiseyi naklettiler. Ziya Gökalp uzun görüşmek üzere beni dil gazinosuna davet etti. Gittik, içmeye ve konuşmaya başladık. Dipnot 288. Yahya Kemal, Siyasi ve Edebi Portreler. Sayfa 36. Halide Edip'in konuşması olay yaratmıştı. Falih Rıfkı da. O zamanlar Halide Edip Hanım, Ermeni politikasını tenkit eden birkaç kişinin başındaydı. Türk Ocağı'nda bir konferans vermiş olduğunu hatırlarım diye yazıyor. Dipnot 289. Falih Rıfkı Atay. Zeytin Dağı, Pozitif Yayınları, İstanbul, 2004, sayfa 72. Halide, Türk ocaklarının yıldızıydı. Konuşma yapacağı günlerde ocakta oturacak yer bulunmazdı. Tıp öğrencisi Fethi Erden, çok tatlı bir sesle, pürüzsüz bir ifadeyle kürsünün üstünde bulundurduğu bazı notlara, arada sırada bir göz atan, irticalen konuşuyor hissini yaratan Halide Edip'in hayranlarındandı. Dipnot 290. Doktor Fethi Erden, Halide Edip Hanım'ın bilinmeyen veya az bilinen tarafları ve Türk Ocağı ile ilgili hatıraları. Türk Yurdu Cilt 3, Yıl 52, Sayı 305-306, Kasım 1964. Türk-Kürt dergisinde hemen her hafta ya ondan söz edilirdi ya da bir yazısı çevirisi yayımlanırdı. Ancak Ermeniler üzerine yaptığı konuşmanın ardından Türk Ocağı'ndaki konumu sarsılmıştı. Konferansın ertesi günü Halide'ye Ermeni mezalimi üzerine belgeler gönderilmişti. Kendisine çok öfkelenen iddiatçılar onun cezalandırılmasını talep ediyorlardı. Ancak Talat Paşa ülkesine kendi inandığı biçimde hizmet ediyor, bırakalım fikrini söylesin, o samimidir diyerek bu taleplere itiraz etmişti. Olayı izleyen günlerde Halide Edip'in evini ziyarete gelen genç entelektüellerin sayısı giderek azaldı. Talat Paşa ise Halide'ye karşı dostça tavırlarından vazgeçmemişti. Dipnot 291. Memo Yusuf Halide Edip. Sayfa 387-388. Halide Edip o günlere ilişkin duygularını 10 yıl sonra şöyle anlatacaktı. Yürek paralayıcı, ıstırap verici bir yığın olaya tanık oldum ve siyasetçilerin insanların yürekleriyle tıpkı birer kumarbaz edasıyla oynadıkları bir dönemde yaşadım. Güzelliklerle dolu, hoşgörü ve sevginin egemen olduğu mutlu bir ülkenin yaratılmasına öneyak olacak bir milliyetçiliğin hayalini kuran ben, karşılıklı kıyım ve nefretten başka bir şeyle karşılaşmadım. Tek görebildiğim ülkülerin insanlarda kıyım ve sefalete yol açtığıydı. Rusya'da sınıflar ve uluslar arasındaki sınırları kaldırmaya, insanlara kardeşlik ve mutluluk gibi duyguları aşılamaya çabalayan büyük idealistler ve insanlığa gönül verenler bu uğurda canlarını feda etmişlerdi. Sonuç, benim gördüğüm çirkinliklerden hiç de farklı değildi. İnsanlık gerçek sevgi ve hoşgörüye ne zaman kavuşacak? Ve bu yalnızca sözde kalmayacak. Dipnot 292. Memo Yüzef Halide Edip. Sayfa 375. Gökalp, Halide'yi tasfiye etmek istiyor. Ocak 1916'da gerginlik patlak vermişti. Fahri Rıfkı'ya göre Ziya Gökalp Türk Ocağı'nı Hamdullah Supi ve Halide Hanım'dan kurtarmak istiyordu. Hamdullah'a fertçi diyor, Halide'nin de bozgun edebiyatı yaptığını söylüyordu. Ona göre Cemal Paşa da fertçiydi. İttihat ve Terakki üzerine fikirlerini bir şiir kitabında toplayan Gökalp, Talat ve Enver'i putlaştırırken Cemal Paşa'yı dışlamıştı. Cemal Paşa da Türk Ocağı'nı tutuyor, Hamdullah Supi ile Halide Edip'e hürmet ediyordu. Dipnot 293. Atay, Zeytin Dağı, sayfa 72. Yahya Kemal, Halide ile yakın dosttu. Türk Ocağı'nda Halide Edip üzerine bir de konferans vermişti. Sık sık görmeye giderdim. Saatlerce konuşurduk. O zaman akşam yemeğinde beraber yerdik. Geç vakit ondan ayrıldığım zaman o karanlık sokağın başında bir sivil memurun beklediğini görürdüm. Hükümetin, Halide Edip Hanım'ı Amerikalılar ve Ermenilerle olan sıkı ülfetleri, ahbaplıkları, yüzünden belki de sırf tazip etmek, rahatsız etmek için takip ettirdiğini zannederdim. Merkezi umumiye fazla mensup olanların ağzından Halide Edip Hanım'ın adı kötü tavsiflerle, nitelendirmelerle dökülürdü. Merkezi umuminin nazarında karıştırıcı ve bilhassa propagandacı bir unsur olarak telakki edilirdi. Dipnot 294. Yahya Kemal, Siyasi ve Edebi Portreler, sayfa 36. Şeyhülislam ve Efkaf Nazırı Mustafa Hayri Bey, İttihat ve Terakki'nin Ermeni politikasından duyduğu rahatsızlık nedeniyle istifa etti. Dipnot 295. Bülent Özdemir, Fişlenen Türkiye, Yeditepe Yayın Evi, İstanbul, 2008, sayfa 48. Hüseyin Cahit'e göre eski Meclis Mebusan Reisi Ahmet Rıza Bey, dipnot 296, Hüseyin Cahit Yalçın, Tındıklarım, sayfa 63. Tehcire karşı olduğu için çevresinden dışlanmıştı. Yine Hüseyin Cahit'e göre İttihat ve Terakki Genel Merkezi'nden Kemal, Kara, Mithat Şükrü, Bleda, Ziya Gökalp, Ermeni göç ettirilmesinin aldığı şekle karşıydılar. Dipnot 297, Hüseyin Cahit Yalçın, Siyasi Anılar, sayfa 316. Cemal Paşa'nın Suriye'si. Cemal Paşa, 1915'te Suriye valisi olunca Beyrut'taki Amerikan ve Fransız kolejlerine benzer modern okulları açmak hayaline kapılmıştı. Halide Edip'i de Nakiye Hanım ile birlikte açılacak okulları planlamak için Suriye'ye davet etmişti. Halide ve Nakiye, Cemal Paşa'nın katibi Falih Rıfkı ile birlikte Suriye'ye gitmek üzere Haydarpaşa'dan trene binmişlerdi. Yanlarında da Falih Rıfkı'nın çarşaflı sörler diye andığı kadın hocalar vardı. Hocalardan biri daha sonra romancı olarak ün kazanacak Muazzez Tahsin'di, Berkant. Suriye'deki İslam eserlerini incelemeye davet edilen Hamdullah Supi de grupla birlikteydi. Halide Edip İzmit'ten öteye Anadolu'ya ilk kez geçiyordu. Her istasyonda çaresiz kadınlarla karşılaşıyorlardı. Sordukları tek bir soru vardı. Savaş ne zaman bitecek? Hamdullah Supi kadınların durumuna hüngür hüngür ağlamıştı. İstasyonlardan birinde trene 1915 Ermeni katliamıyla adını duyuran Bahattin Şakir de binmişti. Falih Rıfkı Halide'yi onunla tanıştırdı. Halide, Bahattin Şakir'in önemli bir isim olduğunu biliyor ama Ermeni tehcirinde oynadığı rolü bilmiyordu. Bahattin Şakir de kendisi gibi düşünmeyen bir Türk milliyetçisiyle karşılaşabileceğini hesaplamamıştı. İkisi yol boyunca konuştular. Sonunda Bahattin Şakir trenden indi. Halide, Bahattin Şakir'i uğurlamak için trenin kapısına yürüyen Falih Rıfkı'yı durdurarak, "Bana bilmeyerek bir katilin elini sıktırdınız," demişti. Halide, Bahattin Şakir'in anlattıklarından onun katil olduğuna karar vermişti. Bahattin Şakir ise Falih Rıfkı ile vedalaşırken onun kulağına eğilip, "Senin gibi yetişecek kıymetli gençleri bu kadınla temas etmekten men etmeli," diyecekti. İkisi de birbirlerinden nefret etmişlerdi. Dipnot 298. Atay, Zeytin Dağı, sayfa 72. Ermeni tehciri büyük bir felaketle sonuçlanmıştı. Yollarda çetelerin saldırılarında öldürülenlerle hastalık ve açlıktan kırılanlar yüz binlerle hesaplanacak kadar büyük rakamlara ulaşmıştı. Talat Paşa'nın defterlerine göre tehcirle birlikte Osmanlı topraklarında yaşayan Ermeni nüfusu 1 milyon eksilmişti. Yine Talat Paşa'nın hesabına göre 1915 tehcirinden önce Ermeni nüfusu kilise kayıtları dikkate alındığında 1.256.403'tü. Ancak kayıt edilmemişler hesaba katıldığında bu sayı 1,5 milyon civarındaydı. Talat Paşa'nın defterindeki Ermeni nüfusunun tehcir sonrasındaki genel hesabı başlıklı bölümde tehcirin ardından nüfusun yeniden sayıldığı anlaşılıyor. Bu sayıma göre Ermeni nüfusu 284.157'ye düşmüştü. Nüfusa kayıtlı olmayanlar hesaba katıldığında kalanların sayısı 350 bin ile 400 bin arasında hesaplanmıştı. Dipnot 299. Murat Bardakçı. Talat Paşa'nın Evrak-ı Metrukesi. Everest Yayınları. Aralık 2008. Sayfa 109. Talat Paşa üzerinde çokça tartışma yürütülen bu sayıları, nüfus hareketlerini gösteren bir tablonun sonuna düştüğü bir notta yorumlayıp açıklığa kavuşturmuştu. Bu bilgilerin yer aldığı defter, bir bavulun astarı altında yıllarca bekledikten sonra gazeteci Murat Bardakçı tarafından 2009 yılında yayımlandı. Suriye, Lübnan günleri. Cemal Paşa ve ailesi Lübnan Sofar'da güzel mermer kaplı bir köşkte yaşıyordu. Balkondan Lübnan'ın koyları, ormanları görünüyordu. Halide'nin ziyareti sırasında Cemal Paşa'nın eşi Seniha Hanım, İsviçre'ye çocuğunu tedaviye götürmüştü. Seniha Hanım'ın yılın önemli bir bölümünü Avrupa'da geçirdiği, Cemal Paşa'nın da Lübnan'ın ecesi diye bilinen Linda Sursok ile birlikte olduğu o günlerin dedikodusuydu. Dipnot 300. Münevver Ayaşlı. Geniş ufuklara ve yabancı iklimlere doğru. Timahş Yayınları, İstanbul 2003. Sayfa 39. Cemal Paşa liberal ve batılı bir okul sistemi kurmak istiyordu. Halide okulun Arapların en batılılaşmış kesiminin yaşadığı Beyrut'ta kurulmasını teklif etmiş, Cemal Paşa da kabul etmişti. Halide görüşmesi gereken isimlerle tek tek buluşmuş, iki hafta içinde istenen rapor hazırlamıştı. Bir öğretmen okulu kurulacaktı. Beyrut'ta açılacak okula Lübnan ve Şam'dan da öğrenci alınacaktı. Görev tamamlanınca Halide ile Nakiye birlikte Şam'a, ardından çöle gittiler. Karanlık çöl gecesinde ışık çiçekleri gibi görünen yıldızları toplamak istemişlerdi. Çölü geçerlerken yolların üstündeki küçük havaalanına doğradılar. Halide, acaba insan havada ne hisseder diye sorunca onları gezdiren hava zabite hemen bir uçak hazırlatarak buyurun demişti. Kendisine uzatılan kürkü giyip uçağa binen Halide, bu harikulade suretini uyandırdığı heyecanın verdiği baş dönmesinden hoşlanmıştı. Yanındaki zabit uçağı takla attırmaya kalkınca ise korkmuştu. Dipnot 301. Mor Salkımlı Ev. Sayfa 223-246. Halide ve Nakiye, Kudüs'teki kutsal mekanları da ziyaret etmişlerdi. Cemal Paşa onlara Lübnan'daki Ayn Tura, yetimhanesini gezdirmişti. Savaşın ve Kırım'ın annesiz babasız bıraktığı mahzun çocuklar çok bakımsızdı. Halide Ermeni çocuklara Müslüman ismi verildiğini öğrenince itiraz etmişti. Cemal Paşa da Ermeni yuvalarında yer kalmadığını söylemişti. Halide o zamanki izlenimlerini Ermeni yetimhanesinin alamadığı kimsesiz avare Ermeni çocuklarını alırken onlara Türk veya Müslüman ismi vermek zaruriydi. Esasen din dersi de verilmiyordu. yani Ermeni çocuklarını zorla Müslüman yapmak gibi bir gaye yoktu diye anlatıyor. Dipnot 302. Mor Salkımlı Ev, sayfa 253. 17. ayrımın sonu, sayfa 138. Devamı 18. ayrımda.